Merhaba arkadaşlar, Bulut'a Doğru Feyzli Abilerden Bulut Sohbetleri Podcast'inin 9. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zaman olduğu gibi yine diğer mikrofonda Berk Ülsoy var. Berk merhaba abi.
Merhaba, nasılsın Özgür?
İyidir Berk, seni sormalı. Sen nasılsın?
İyidir, çalışıyoruz, hayatımıza devam ediyoruz. Remote çalışarak, müşterilerle uzaktan anlaşmaya, çalışmaya çalışarak devam ediyoruz.
Ya iyice artık remote hayatımıza girdi değil mi? Geçen de konuşuyorduk ya.
Evet.
Artık müşteri yüzü görmüyoruz. Müşterinin böyle küçücük kafasını videonun içinden görerek onunla iletişim kurmaya çalışıyoruz.
Evet, bizim hayatımızın parçasıydı remote ama her zaman her müşterinin parçası değildi. Onlar için cidden ciddi, bazıları için cidden ciddi bir değişim haline geldi.
Evet, bizim için de aslında yeni sayılabilir. Belki haberlerde duyduysam Microsoft üzerinde bu hafta Microsoft şeyi açıkladı. Globalde artık tamamen flexible çalışmaya geçiyoruz. Hani home office isteyen home office'ten çalışabilecek. Hatta yani başka bir ile gitme, başka bir yerden çalışma falan gibi imkanlar da geliyor. Bayağı bir şey değişiyor ama gene biz bunu zaten konuşmuştuk. Yani home office her şeyin cevabı değil.
Evet.
Söylemek gerekiyor. Neyse, o zaman hemen bu kısa girişi geçtikten sonra bu hafta söz verdiğimiz konuya geri dönelim. Konuya başlayalım daha doğrusu, geri dönelim derken başlayalım. Arkadaşlar, sizlere geçen hafta, daha doğrusu geçen yayında şunu söylemiştik. 3 haftalık bir seri yapacağız. Bu hafta Azure'la başlıyoruz. 3 büyük cloud servis sağlayıcıyı irdeleyeceğiz. Bu hafta Azure'la başlıyoruz. Gelecek haftalarda AWS ve Google ile devam edeceğiz ve bunlara, bu firmalarda çalışan arkadaşlarımızı davet ederek onlarla konuşacağız demiştik ve bunu da planlıyorduk açıkçası. Bu hafta AWS için benim bir yakın dostumla görüştüm. Kendisini davet ettim. Kendisi de kabul etti. Bu hafta bize katılacaktı. Fakat şirket içinden ufak bir problem çıktı. Hani şöyle söyleyeyim, bilmeyenler için bu tarz yayınlara katılabilmek için bu tarz büyük firmalarda PR departmanlarından onay alınması gerekiyor. Bunların çeşitli eğitimleri oluyor. O eğitimleri tamamlıyorsun. Ondan sonra belirli sertifikalar alıyorsun. Ondan sonra da izin alman gerekiyor. Biz de bu izin işini halletmek için başvurduk ama maalesef izin alamadık. Yani bunun çeşitli nedenleri olabilir. Herhangi bir suçlamak için söylemiyorum. Neden böyle olduğunu anlatmak için söylüyorum. O nedenle izin alamadığımız için de arkadaşımız maalesef bu yayına katılamadı. Biz de tekrardan bunu uzatmak istemedik. O yüzden kimseyi davet etmeden bu AWS ve Google bölümlerini kendimiz halledeceğiz. Çünkü aynı problem Google'da da karşımıza çıktı diyelim ve biz hızlıca başlayalım. Ne yapacağız bu hafta Berk? Bu hafta AWS'ten bahsedeceğiz. Aynen geçen bölümde yaptığımız gibi, geçen bölümde Azure'dan bahsettik. Onun signature özelliklerinden bahsettik. Nedir dedik? Bunları dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bu hafta da, bu bölümde de bunun aynısını AWS için, Amazon Web Servisleri için yapacağız. Hatta şu anda konuk olmaması belki bizim için biraz daha iyi. Çünkü istediğimiz gibi Microsoft övebiliriz. Ne dersin Berk? Bu bölümde övelim mi biraz?
Bilmiyorum.
İntikam almak için.
Vallahi Amazon o kadar çok bahsedilecek konusu var ki başka bir şeye zaman kalır mı? Hatta bahsettiklerimizin ne kadarına değinebileceğiz, ben yine onu düşünüyorum. Bir an önce girelim bence.
Tamam, Amazon'dan. O zaman hızlıca girmek için sana klasik soruyu soruyorum. Nedir bu AWS? AWS deyince aklına ne geliyor?
AWS bizim hem bu podcast'in şu anda var olma sebebi, endüstrideki milyarlarca dolarlık bir alanın sıfırdan yaratılma sebebi diyebiliriz. Şu anda içinde bulunduğumuz 10 yılın ve bundan sonraki 10 yıllarında gidişatını belirleme de en önemli aktör diyebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki yol haritasında ne varsa bunu ortaya çıkaran, bunun ilk yolunu açan Amazon oldu. Amazon Cloud altyapısını, cloud altyapısı olarak, servisler olarak, ürünler olarak hayatımıza sokan firma oldu. Amazon ne yapar? Daha önceden ISP'ler üstünden sahip olabildiğimiz internet erişimi, hosting servisleri, uygulama servisleri, mesajlaşma servisleri gibi yığınla hizmetin, bunların süreçlerine ve bir çeşit kısıtlarına maruz kalmadan global ölçekte 7/24 erişilebilen yüksek SLA'ya sahip API'ler üstünden herkesin parasını verdiği ölçüde kullanabileceği açık servisler haline gelmesini sağladı ve büyük bir sektör yarattı.
Evet, çok doğru girdin. Büyük bir sektör yarattı derken bugün cloud dediğimiz bugünkü haline biz AWS ile başladık. Bu bir gerçek. Fakat bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Bugünkü cloud dediğimiz hali ne demek sence? Çünkü Hani bunu biz ilk programlarda da söylemiştik ya, cloud'u biz aslında sadece bugün kullanmıyoruz. Geçmişte de buna çok benzer şeyler kullanıyorduk. Ama AWS ile beraber bu çok benzer şeyleri bir başka şeye çevirdik ve o başka yoldan devam ediyoruz. Bu aralarındaki fark ne? Yani şöyle özetle şunu sormak istiyorum. Yıllardır kullandığımız bu colocation servisleri, hosting servislerinden AWS'in açtığı yol, bu cloud'a giden yol arasındaki fark ne?
Bu farkın birkaç büyük önemli ayağı var. Bir tanesi altyapı hizmetlerini de servis haline getirmiş olması. Normalde ISP'lerle çalışırken bizim kendi network'ümüzü, kendi VPN cihazlarımızı, oraya VPN cihazlarımızı getirirdik de altyapıya müdahale etme imkanımız yoktu. Altyapı tamamen servis sağlayıcının kapalı bahçesidir. Oradan ancak belirli çok kısıtlı hizmetleri kullanır. Burada bütün altyapıyı bizim kendi ihtiyacımıza göre şekillendirebilir, kullandırabilme imkanı almamıza yol açtı Amazon. Burada bir diğer sunduğu katkı, bunları kullanabilmemiz için sunduğu API hem tutarlılığıyla olsun hem de bütünleşikliğiyle olsun bizim cloud çözümünü toplam bir paket halinde kodlayabilmemize sağladı.
Evet, bu noktada şunun üzerinde durdun, API dedim. Bence de hani benim kendi kişisel fikrim olarak bu kısım öbür dediğin hani infrastructure'dan daha önemli. Hani infrastructure'ı paket olarak sunmasından daha önemli. Infrastructure'ı biz önceden de paket olarak alabiliyorduk. Tabii ki AWS kadar veya AWS'in açtığı yoldan.
Bu seviyede olmuyordu.
Giden yeni yol kadar olmasa da bunu önceden de alabiliyorduk ama benim gördüğüm şu, AWS'in bu açtığı yeni yol, onun çıkardığı veya onun vizyonuyla ortaya çıkan bu yeni yolda temel farklılık aslında bu API'nin arkada olması. Yani bunu program olarak senin tetikleyebilmen. Ya şimdi önceden şöyle, biz bir colocation'da veya hosting firmasında veya X yerde bir sunucu almak istediğimiz zaman bunu gidiyorduk, işte adamlarla yazışıyorduk, ne bileyim öyle hani gidiyorduk, bir sipariş veriyorduk, o siparişi alıyorlardı, onun bir sürü arka tarafta şeyi oluyordu. Hani gene öyle anında bir tane sunucu kuramıyordum veya anında bir tane sistem kuramıyordum, onu hani bir programa bağlayamıyordum, bir kendi workflow'un içinde bir adım olarak tetikletemiyordum. Çünkü o birçok işlem orada manuel olarak dönüyordu. AWS bunu bir API olarak dış dünyaya açtı ve biz oradan artık onları tetikleyebiliyoruz. Bir programımızın içinde bunu bir adım olarak kurgulayabiliyoruz. Bu şekle getirdi. Bu şekle getirdiği zaman da şimdi normalde bu infrastructure işi kimin üzerindeydi? Sistem tarafının üzerindeydi. Önceden biliyorsun hani bunların provizyon edilmesi, bunların ortaya çıkartılması veya buradan kaynakların kullanılması. AWS'in çıkardığı bu API dönüşümüyle, daha doğrusu çıkardığı demeyelim de API dönüşümü sayesinde artık direkt developerlar bu resource'ları kendileri ayağa kaldırıp kullanabilecek hale geldiler. Bence benim kendi kişisel görüşüm olarak en büyük artısı bu oldu ve sektörü değiştiren şey de bu oldu. Yani artık developer tarafı da kendi altyapısını kendisi provizyon edebilecek hale geldi.
Yani burada şimdi hosting servislerinde biz bu altyapıya erişebiliyorduk diyordun ama şöyle bir şey vardı orada. Buna erişebiliyorsun ama buna erişmek zordu. Hani otomatik yapanlar da vardı bunları global hosting firmaları içerisinde. Ticket sistemleri, kendi komutları, şeyi, panelleri üstünden. Ama bu normal bir insanın, atıyorum bir üniversite öğrencisinin harçlığından ayırabileceği bir parayla, hani şunu biraz bir deneyeyim de yettiği kadar göreyim veya küçük bir işletmenin elde edebileceği bir çapta değildi. Çok daha pahalı hizmetlerdi. Amazon ekonomisini ölçeklediği için bunu herkesin erişebileceği bir hale de indirdi fiyat olarak.
Kullandığın kadar devam ediyor. Gerçekten kullandığın kadar öde sistemini ortaya çıkardı diyebiliriz cloud ortamında. Çünkü aynen senin söylediğin gibi işte global hosting firmalarında bu otomatizasyon vardı. Tartışırız bunu, ben hala Amazon kadar veya onun çıkardığı kadar olmadığını iddia ediyorum. Daha manueldi işlemler ama hadi orası otomatize edilmiş olsa bile, hani ben bir tane sanal makine açtım, bunu ayağa kaldırdım, 15 dakika sonra sildim, sadece 15 dakikalık kısmını ödedim diye bir şey yoktu onlarda. Hı hı. Hani gene bir taahhüt vermen gerekiyordu. En azından böyle bir aylık bir sistem ayağa kaldırabiliyordun. Üçüncü belki de değiştirdiği ve sektörü hareketlendiren şeylerden bir tanesi de bu oldu. Çünkü önceden firmalar bu altyapı yatırımlarını daha öncesinden çok yüksek şekilde paralar ödeyerek planlamaları gerekiyordu. Artık firmaların böyle bir planlama yapmalarına gerek yok. Çünkü çok kolay şekilde bir infrastructure'ı ayağa kaldırıp tekrardan indirebiliyorlar ve burada prototip geliştirebiliyorlar. Yani uygulamalarını deneyebiliyorlar, bir tezleri varsa onu kanıtlayabiliyorlar. o testlerini yapabiliyorlar. Bu, hani çok basit şekilde test ortamlarını burada hemen ayağa kaldırıp indirebiliyorlar ve bunları çok küçük fiyatlarla, çok küçük bütçelerle yapabiliyorlar. Bu birçok paradigmayı tabii ki de sektörde değiştirdi.
Çok küçük bütçe derken bunu klasik yollarla elde etmeye nazaran çok küçük bütçeler.
Kesinlikle tabii ki hani gene şeyden bahsetmiyorum hani.
Orantılı tabii yani.
Orantıyla alakalı kesinlikle.
Tabii tabii.
Şey demek istemiyorum hani 10 dolarla orada her şeyi yaparsınız tarzı bir şey değil. Önceden belki hani aynı sistemi sen kurmak istersen belki hani farazi konuşuyorum 20 bin dolar para ödeyecekken şimdi aynı sistemi kurup test edip hani 200 dolarla 300 dolarla bu işi halledebiliyorsun test aşamasını diyorum. Fakat işin production kısmında hani on-premise'de belki daha ucuza mı kurarım, cloud'da daha ucuza mı kurarım falan bunlar hep başka tartışmalar. Bunları
evet.
Zaten
evet.
İleride tekrardan geleceğiz bu kısımlara.
Evet.
Bu programın konusu değil.
Evet.
Şimdi ben bu konuşmayı başka bir yere çekmek istiyorum. Biz hani Amazon'un ne olduğundan hani bahsettik biraz. Daha doğrusu hani ilk çıktığında neyi değiştirdi kısmından bahsettik ama AWS'in kendisinden bahsetmedik. Şimdi AWS Amazon'un bir alt firması. Şimdi Amazon da dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından bir tanesi. Şimdi baktığında normalde hani Amazon bir cloud servis sağlayıcı, AWS bir cloud servis sağlayıcı, Amazon bir ticaret firması. Bunlar hiç birbirlerine uymuyorlar. Hani Amazon bir teknoloji firması değil. Bu nasıl oldu da AWS Amazon'un altında ortaya çıktı ve yükseldi? Niye Amazon bu tarafa doğru gitti? Bu konu hakkında birkaç cümle kurmak ister misin?
Bu esasında Amazon'un çok başarılı bir iş girişimi. Sonuçta Amazon'un büyüyen e-ticaret altyapısını çalıştırıp ayakta tutmak için kurduğu servisi ürün haline getirip daha sonra da yavaş yavaş dünyaya açmasının bir sonucu. Burada biz hani yabancılar şey der, eat your own dog food der. Bu Amazon'un başarısının en önemli etkenlerinden birisi. Amazon kadar büyük bir e-ticaret sitesini ayakta tutabilecek bir yapıyı ortaya koymak, daha sonra bunu hayata geçirmek ürün olarak ve bu ürünü kendisi için de sürekli kullanmak, bunun bu kadar etkili bir şekilde gelişmesinde en önemli pay sahibi.
Kesinlikle öyle. Bu dog food yaklaşımını iyi söyledin. Hani Amazon hem bu AWS'i geliştiriyor ama AWS'i geliştirmekle de kalmıyor. AWS'in zaten en büyük kullanıcılarından bir tanesi. Yani oranın altyapısını Amazon kullanıyor. Fakat ben bu soruyu sorarken şöyle bir bilgiyi vermek için sordum. Hani sen güzel bir yerden giriş yaptın. Ben bunu biraz daha açayım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Amazon bu AWS işine ilk başladığı zaman, daha doğrusu bu AWS gibi projeleri aslında bunların yoktu. Yani bugünkü haliyle böyle bir proje yoktu. Aslında ilk ne yaptılar biliyor musun? Amazon'un bir tane çok büyük bir database'i var. Bir veri tabanı var. Malum dünyanın en büyük veri tabanlarından bir tanesi şey olarak e-ticaret kısmında. Hani birçok insan bunu kullanıyor, şey yapıyor. Birçok satıcı var. O satıcılar birçok ürün buraya giriyorlar. Koskocaman bir şey var. Burada bir veri var. Amazon dedi ki bu veri insanların işine yarayabilir. Amazon dedi ki bu veri developerların işine yarayabilir. Nasıl yarayabilir? Ya bizim bu katalogumuz zaten var. Bu adamlar kendileri de burada mağaza kurmak istiyorlar. Bu hani kendi kuracakları mağazada kullanacakları programlarda veriyi buradan çekerek kullansınlar. Bunun olabilmesi için de Amazon bu database'i bir API ile bu developerlara açtı. Bunu bir web servisi haline getirdi. Zaten Amazon Web Services, Amazon Web Services AWS kısmı da buradan geliyor. Bunu açtı developerlar bunları kullanmaya başladılar, sevdiler. O arada şöyle bir şey olmuş firma içinde. Yani ben bunun hikayesini okuduğum zaman, kendi zaten hazırladığım eğitimde de bundan bahsediyorum. Bunlar Jeff Bezos bütün bu ekibini topluyor işte C-level'ı. Senelik bunların bir yere gidip bir yaptıkları bir brainstorming session'ı varmış. Orada şey soruyor. Biz Amazon olarak bizim diğer büyük retail firmalardan en büyük farkımız ne? Daha doğrusu en güçlü olduğumuz yer neresi? Herkes ortaklaşa şu fikirde birleşiyor. Bizim teknik altyapımız diğerlerinin çok çok ilerisinde. Çünkü biz buna çok önem verdik. Hani Amazon bir sonuçta online firma. Bu online firmanın her şeyde bu online'da bu teknolojinin teknik kısmının üzerinde koşuyor. Bunun önemini biz gördük. Buna çok önem verdik ve burayı düzgün şekilde kurduk. Bize eğer soruyorsan da bizim diğerlerinden farkımız nedir diye. Bizce bizim teknik gücümüz diğer retail firmalardan farkımız. Orada bunun üzerine çıkan konuşmada, tartışmada şöyle bir şey çıkıyor. Madem biz burada iyiyiz, burada bir know-how'umuz var. Gelin bunu ufak ufak şey yapalım. Hani bu know-how'ı satmaya başlayalım. Bu know-how'dan elde ettiğimiz, yani buradaki tecrübemizi satmaya başlayalım. Kısacası bu teknik altyapımızı diğer insanlara açmaya başlayalım. İşte bu tartışmalar sonunda AWS dediğimiz sistem yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte o ilk database'i dış dünyaya açıyorlar, diğer developer'ları kullandırıyorlar. Daha sonra S3 dediğimiz bu Amazon'un file altyapısı ortaya çıkıyor. Onu servis olarak ilk ortaya çıkartıyorlar. Onu ilk ortaya çıkardıklarında zaten çok fazla kişi tarafından hemen kullanılmaya başlıyor. Neden? Çünkü bak, o yılları düşün. Hani AWS'in ilk çıktığı yılları düşün. S3'ün ilk çıktığı yılları düşün. O zaman bir web developer olarak, daha doğrusu herhangi bir developer olarak bir sistem ortaya kuracaksın ve bu sistemin storage kısmını halletmen gerekiyor. Şimdi o storage kısmını halledebilmek için yapman gereken yatırımı bir düşünsene. O büyük storage box'ları alacaksın, onları konfigüre edeceksin, o gideceksin bir tane lanet vendor bulacaksın, o vendor'la çalışacaksın, o vendor sana onu gönderecek, onun kurulumu, ayarlanması ıvır zıvır. Hani upfront bir sürü para ödeyeceksin bir de bunun için, o büyük box'lar çok fazla para. E ondan sonra onu kullanmaya başlayacaksın. Amazon şunu dedi AWS. Ya bunların hiçbirine gerek yok. Ben sana sınırsız ve bilmem kaç durability ve SLA ile kullanabileceğim bir storage altyapısı sağlıyorum. Mesela 4 GB veri mi tutacaksın? 4 GB'ın da aylık karşılığı $3. Bu kelimenin tam anlamıyla birçok developer'ı delirtti. Yani adamlar uzun yıllardır böyle sağlam, hani kullanabilecekleri bir storage çözümü arıyorlardı. Amazon bunu çok çok ucuz bir fiyata insanlara sundu ve en başta senin dediğin kısma geliyorum. Bunu bir API aracılığıyla kullanılabilir hale getirdi. Yani gidip oradan NFS'ten bunu ayarlayayım, işte bilmem SCSI ayarlarını arkadan yapayım falan yok. Normal kullandığın uygulama geliştirme platformunun içinde SDK'sini indirerek hemen o programı bu Amazon'un S3'üne bağlayabiliyordun ve bütün saklaman gereken veriyi orada saklayabiliyordun. Bu insanları az önce söylediğim gibi çok heyecanlandırdı. Hemen kullanmaya başladılar ve ödedikleri fiyatın o düşüklüğü o insanlara çok cazip geldi ve oradan birden Amerika şeyinde yayıldı. Hemen üzerine Amazon ne yaptı? EC2'nun klasiğini çıkardı. Sonra VPC servislerini çıkardı. Vesaire derken genişledi. Bugünkü halinin ilk şekline gelmeye başladı. Yani bugünkü haliyle o zamanki hali arasında dağlar kadar fark var. Bunu geçen hafta da bahsetmiştik ama o ilk şekline en azından o yıllarda oturtmaya başardı. Ondan sonra da şöyle bir şey daha ekleyip başka bir soru için sana döneceğim. Ondan sonra da az önce diğer söylediğimiz şeydeki avantajları yüzünden startupları kendine çekmeye başladı. İşte kullandığın kadar öde diye bir yöntem ortaya koydu. Ve bu yöntem sayesinde bir tane sanal makineyi kaldırıp bir saat sonra sildiğin zaman o sadece bir saatlik parayı ödeyebiliyordun. E bu ne demek? Şimdi ben mesela bir tane startup'ım, küçük bir startup'ım Amerika'da. Ben yeni bir ürün geliştiriyorum. E zaten para yok cebimde. Zaten zar zor geçiniyorum. Hani doğru düzgün yatırım bile almamışım. Beni bir şekilde hemen o ürünümü geliştirip o ürünü piyasaya çıkarmam gerekiyor ki işte yatırımcı bulayım. Ondan sonra ne bileyim daha geniş bir altyapı kurabileyim. Şimdi şeyin olmadığını düşün, cloud'un olmadığını düşün. Bu adamlar ne yapacak? Gidecekler, bir sürü para bulmaları gerekiyor ki bir sistem kurabilsinler. Hani bir küçük de olsa bir veri merkezi oluştursun. En azından bir tane rack kabin bile alsa, onun üzerine sunucularla doldursa $100,000 para ödemesi gerekiyor. Adam bunun yerine startuplar işte o az önce söylediğim AWS'in üzerinde iki tane sanal makineyi ayağa kaldırıp o uygulamasını orada geliştirip orada testlerini vesaire yapıp bir saat sonra kapattığı zaman sadece $20 gibi bir para ödüyordu. Bu da sektördeki birçok dengeyi değiştirdi. Artık insanlar o upfront yatırımları yapmalarına gerek kalmadı. Bu tarz hani kullandığın kadar öde yöntemleriyle kendi sistemlerini oluşturabildiler. Daha sonra da işte birçok diğer cloud servis sağlayıcı bunları takip etti ve şu anda dünyada ilk programda söylediğimiz gibi birçok cloud servis sağlayıcı var. Bunlardan da 3 tanesi oldukça büyük: Azure, AWS ve Google Cloud. Bu anlattığımın üzerine eklemek istediğim bir şey var mı?
Demek istediğim bir şey yok. Çok güzel resmi çizdin. Ben bir soru sorayım mesela sana. Tamam. Ne zaman ilk AWS kullanmaya başladın? O zamanki izlenimlerin, kullandığın, yaptığın şeyler, düşündüklerin, kafandaki oluşan şey neydi, hatırlıyor musun?
Çok iyi hatırlıyorum bunu. İlk defa AWS ile benim tanışmam 2014'ün sonu 2015'in başına denk geliyor. Ben Berlin'e taşınmadan önce. O zaman Vodafone'da çalışıyorduk. İşte zaten bu hani bu hafta benim yayına gelecek arkadaşım da o zaman birlikte çalıştığımız arkadaşım. Sonra işte ben Berlin'e taşındım. O AWS'de çalışmaya başladı. Neyse. Onunla beraber biz Vodafone'un içerisinde bir tane Vodafone'da lokal cloud ortamı oluşturmaya çalışıyorduk. Sadece ikimiz değil de yani bir projemiz vardı. Zaten Amazon Vodafone'un kendi sunduğu bu yönetilen servisleri vardı. İşte mesajlaşma servisleri, bu işte sanal makine servisleri vesaire. Bunları biz de bir cloud haline getirmeye çalışıyorduk Vodafone'un içerisinde. Bunun projesini yapıyorduk. İşte o projeyi yaparken de tabii ki diğer hani bu dünyada neler dönüyor, neler oluyor diye bir dışarıya bakmaya başladık. İşte o dönemlerde işte Azure'da vardı, AWS'da vardı. Ben AWS'de ondan biraz daha önce tanışmıştım. Hani bu haberleri vesaireleri takip ettiğimiz için, hani bu dünyayla ilgili bir insan olduğum için daha öncesinde de hani bunu duymuştum. En azından bir tane kendi hesabım vardı, onun üzerinde bakıyordum. Aa, bu güzelmiş falan diyordum ama ciddi şekilde ilgilenmeye o projeyle beraber başladım. Çünkü o projede biz hani dış dünyada neler oluyor'yu görmek istedik. Hani bu işi düzgün yapan büyük firmalar nasıl yapıyor ona bakmak istedik. İşte o dönemde hem Azure'ı hem AWS'i araştırmıştık. Ve oradaki birçok şeyi de kendi hani oradaki vizyonu da kendi kurmak istediğimiz o lokal cloud'a eklemeye gayret ediyorduk. Her ne kadar başaramadık o başka bir şeyin mevzusu ama en azından o dönemlerde ciddi şekilde ilgilenmeye başlamıştım. Sonra da Berlin'e taşındığımda ilk işte burada küçük bir lokal startup'ta operasyondan sorumluydum. Orada da hani kendi küçük bir veri merkezimiz vardı. Artık patlamak üzereydi o veri merkezi. Yani yıllardır kullanıyorlar. Bayağı bir eskimiş. Onları yenilemesi gerekiyordu. Tam o yenileme sırasında niye yeniliyoruz? Hadi gelin bunları cloud'a geçirelim falan tartışmalarında bayağı bir fizibilite yapmıştım. Ondan sonra da benim ciddi esas kullanmam hani birebir production'da onun üzerinde çalışmam şeye geliyor. Here Technology'de çalışırken. Çünkü Here Technology'de ben direkt bütün Here'ın altyapısı AWS üzerindeydi bu arada. Hani 500'den fazla account ve AWS'in en büyük müşterilerinden bir tanesiydi. O 500'den fazla account'u yöneten ekipte çalışıyordum. Yani birebir işim komple bu AWS'in servisleri ve onun arkadaki Enterprise Support Agreement'ları, billingleri vesaireleri, hesap oluşturmaları, hesap governance'ları falan onları yönetmekti. Senin ne zaman ilk tanışman, sen ne zaman ilk AWS'le tanıştın ve ilk tanıştığında sende nasıl bir intiba bıraktı?
Valla benim tanışmam 2010 başlarıydı sanıyorum. AWS'in çok çok erken bir zamanlarıydı onlar. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlarda klasik EC2'ydu en çok kullanılan.
2010'larda ilk klasik evet.
Evet yeni nesil yeni yeni geliyordu. O zaman şeydi Bell Labs'ta bir network optimizasyon ürünü vardı. Service provider'ları deploy edilen bu ürün bir rack olarak deploy ediliyordu. Bomboş rack. İçinde hiç yani içinde cihazlar var ama cihazın içi tamamen boş. Ama bunun komuta merkezi Amazon üstünde olacak şekilde tasarlanmıştı. Bu deploy edilen rackler uplinkleri sağlandıktan sonra VPN bağlantısıyla Amazon tarafına bağlanıyor bizim kendi VPN'imiz üstünden. Oradan da hem konfigürasyonunu hem çekeceği uygulamanın versiyonu filan bunların hepsini Amazon üstündeki konsollarımızdan yönetiyorduk. Dolayısıyla o zaman ilk kullanmaya başlamıştım. İlk düşüncem neydi? Çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Çünkü klasik ISP arka planından, background'undan sonra bunu görmek, konsoldan erişebiliyorum, API'den erişebiliyorum. İstediğimi yani sunduğu imkanlar çok fazla. Kurabiliyorum, kaldırabiliyorum, sıfırdan yapabiliyorum. Ve bunlar için hiçbir lojistiği, hiçbir şey beklemem gerekmiyor. Sadece benim yazdığım koda bağlı. Bu çok ciddi şekilde hem yaptığımız işten aldığımız zevki arttırmıştı hem de bizi çok hızlandırmıştı. Ondan sonra zaman ilerledikçe bazen daha çok uğraştığım oldu, bazen daha az uğraştığım oldu. Bir on and off ilişkisi şeklinde ilerledi daha sonra. Şu anda gittikçe tekrardan daha çok uğraşır hale geldim.
Güzel. Aslında orada şeyi söyledin ya hani böyle bir şaşırdım. Şaşırdım da değil de hani böyle bir etkilendim dedin ya. Şimdi oraya bir şey eklemek istiyorum. Ben de etkilendim. İlk hani bu cloud ortamını gördüğümüz zaman işte bu AWS'i, Azure falan. Ama ben senden biraz daha değişik etkilendim. Onu hemen buraya eklemek istiyorum. Neden daha değişik etkilendim veya benim kafamda oluşan neydi biliyor musun? Biz bununla hani o yıllarda anlatıyordum ya kendi cloud'umuz vardı o cloud'u. Hı hı. Daha böyle gelişmiş hale getirmeye çalışıyorduk Vodafone'da. Orada daha nasıl derli toplu hale getirmeye çalışıyorduk ama derli toplu hale getirmemize gerek olmadan da bizim zaten bir tane cloud'umuz vardı Vodafone'da çalışırken. İşte bu mesajlaşma servisleri, az önce söylediğim ya, sanal makineler falan. Hani bende şöyle bir intiba oluşmuştu. Ya adamlar bak bizim yaptığımızı nasıl düzgün şekilde yapmışlar. Hani çünkü biz şimdi onu arka tarafta onu yönetmeye çalışıyoruz. Ne bileyim hani fatura çıkıyor abi. Faturayı ben hani bir Excel şey, oradaki mail hesaplarının sayısını bir Excel dosyasına alıyorum. Oradan bunu bilmem kime gönderiyorum. O da oradan faturacı şeye gönderiyor. Finans departmanına gönderiyor. Finans departmanı oradan o benim gönderdiğim Excel'in üzerinden fatura çıkartıp müşteriye gönderiyor. Şimdi bak biz böyle çalışıyoruz. Veya işte şey olacak, sanal makine açılacak. Hani müşteri arıyor. Müşteriden bir tane ticket geliyor. Ticket sisteminde işte L1'deki çocuklara düşüyor. L1'deki çocuklar gerekli bütün o kullanıcı adı bilmem ne vesaire hani bütün şeyleri dolduruyorlar. Bir dosya halinde onu gönderiyorlar L3 support'a. Oradan işte bir tane mühendis alıyor onu. Ona göre bir tane template'ten sanal makine yaratıyor. Sonra onun şeyini işte kullanıcı adını maille gönderiyor da yok işte şifresini SMS'le gönderiyor. Hani güvenlikli olsun falan diye. Şimdi biz böyle çalışıyoruz arka tarafta. Yani bu da şey değil çok hani bu kötü olarak anlatmıyorum. Bu yıllarda işler böyleydi çok açık söyleyeyim. Yani biz sadece böyle çalışan tek biz değildik de. Böyle çalışıyorsun sonra bir bakıyorsun hani AWS var, Azure var. Giriyorsun onların konsollarına. Adam diyor ki iki tane ileri tıkla sanal makine aç. Sanal makine iki saniye sonra ayağa kalkıyor. Gidiyorsun orada şeyi var adamların. Hani DNS servisi var. Otomatik kayıt oluşuyor. Onu sen kullanabiliyorsun. Ondan sonra 2 saniye sonra siliyorsun. Faturan şeyde gözüküyor. Hani otomatik şey yapıyor. Faturan tag ekleyebiliyorsun. Faturanı bölebiliyorsun falan. Ulan şey gibi düşünmüştüm ben ilk. Ulan ne güzel ama adamlar bak ya biz bunu zaten yapıyoruz ama bak adamlar ne güzel arkayı otomatize etmişler falan. Biraz daha kıskançlık olarak şey yapmıştım. Bendeki esas yarattığı şey oydu. Yani biraz kıskançlık biraz şey. Ama ondan sonra da işte zaman Allah hayatımızın direkt içine girmeye başladı. Şimdi biraz nostalji kısmını fazla uzattık. Gelelim bugünkü durumuna. Bugün sence AWS dendiğinde aklına ne geliyor? Hani şu andaki haliyle ve geçen hafta Azure üzerinde konuştuğumuz gibi signature özellikleri neler? Hani AWS'i diğer servis sağlayıcılardan farklılaştıran özellikler neler?
Burada AWS'in diğerlerinden farklı kılan en büyük özelliği sektörü yaratan taraf olmuş olmanın da etkisiyle gidilecek roadmap ne varsa ne yöne gidilecekse bunda en büyük söz sahibi olan birkaç firma, bir iki firmadan birisi. Yeni bir şey yapılıyorsa, yeni bir özellik, yeni bir entegrasyon geliyorsa bu en tepedeki birkaç firmadan geliyor. Ve Amazon her zaman bunun içerisinde oluyor. Bunun dışında en önemli özellikler hani şimdi şey diyemeyiz, cloud native mi, bunu daha önce konuştuk, cloud native mi, cloud ortamını yarattı, cloud ortamı mı cloud native'i bize getirdi? Esasında bu evet yani yumurta tavuk biraz bu Amazon'un açtığı yolun cloud native'i getirdiğini yine söyleyebilirim. Çünkü hani paper usage diyoruz ya, uygulama geliştirme mantığımız gittikçe şeye değişmeye başladı. Sonuçta biz masraflarımızı en az şekilde tutmaya çalışıyoruz. Amazon'un bize sunduğu imkanlar hem dokümantasyonuyla hem API'leriyle hem sunduğu özelliklerle masrafımızı asgaride tutacak şekilde çözümümüzü tasarlamamızı bize tavsiye ediyor. Dolayısıyla sunduğu ürünlerin içerisindeki özelliklere de baktığımız zaman bu yönde çalışan özellikler bizim için en önemli olan özellikler. Bunlar misal bunlar serverless tarafı, konteynerler, asenkron mesajlaşma yapıları. Bunun en önemli parçası. Bundan cloud native'den önceki şekildeki uygulama geliştirme mantığımızı eğer aynı şekilde taşırsak biz bu ortamdan alabileceğimiz en büyük verimi alamıyoruz. Hem cost olarak hem masraf olarak istediğimiz noktaya ulaşamıyoruz hem de başarım olarak istediğimiz noktaya ulaşamıyoruz. Dolayısıyla sunduğu ürünlerle özellikle bu alandaki ürünlerle bizim daha hızlı ürün geliştirmemize olanak sağlıyor hem de bunu daha ucuza, daha efektif bir şekilde yapmamıza olanak sağlıyor diyebilirim. Dolayısıyla serverless, mesajlaşma altyapıları, konteynerler, load balancerlar bunun en önemli parçası. Tabii security'nin şeye hiç girmiyorum. IAM security tarafına girmiyorum. Onlar zaten işin hani zorunlu kısımları. Yani o kadar işin temelinde ve olması gereken parçasında ki yani onun üstünden ekstra durmaya ne kadar gerek var bilemiyorum.
Yani özetle şunu demek istiyorsun yanlış anlamadıysam. Hani infranı direkt al götür AWS'e taşı bundan hani genel olarak AWS demeyeyim de cloud'a taşı bir farkı yok zaten. Hani artık o evet. Servislerin hepsi aynı. Ondan büyük bir avantaj sağlamıyorsun. Cloud native'e dönmen lazım. Cloud native'e dönmek için de AWS sana işte bu serverless altyapısıyla, mesajlaşma altyapısıyla ve işte diğer dediğin servislerle avantaj sağlıyor. Çünkü buralarda iyiler. Buralarda güzel servisleri var demek istiyorsun, yanlış anlamadıysam. Evet.
Peki sen neyi düşünüyorsun Amazon'un signature özellikleri açısından baktığımızda? Ne seni en çok çekiyor, etkiliyor? Neyi önerirsin insanlara?
Ya şöyle söyleyeyim, AWS'in direkt bir signature özelliğinden daha ziyade şöyle bir şeyini söylemek istiyorum. Hani benim kendi gördüğüm. AWS sektörün ilk firması olmasının getirdiği avantajla büyük bir ekosisteme sahip. Ne demek bu büyük ekosisteme sahip? AWS'i kullanmayı bilen adam bulma şansın var. Yani sen gidip AWS üzerine geliştirme yapıyorsan veya servislerin AWS üzerinde koşuyorsa burayı bilen mühendis bulma şansın, örneğin Google Cloud'u bilen mühendis bulma şansından çok çok daha yüksek. Ekosistemi kendisi bir şekilde oluşturdu. O yüzden bu ekosistemin içerisinden faydalanabiliyor. Bir örneğini verdim, işte eleman bulabilme kısmında. AWS bilinir olduğu için ve burada çok fazla insan kendini geliştirdiği için sen eğer yüklerini buraya koyarsan buralarda çalışacak elemanlar bulabiliyorsun. Onun dışında da ben signature özellik olarak şeyi görüyorum. S3'ü görüyorum. S3'yi görüyorum. Neden signature olarak görüyorum? En eski servislerinden bir tanesi ya ve çok uzun yıllardır üzerinde çalışıyorlar, çok uzun yıllardır üzerinde geliştirme yapıyorlar. Artık bir nevi standart oldu, yani birçok şeyin içinde bunu kullanabiliyorsun, birçok dilin içinde, birçok framework'ün içerisinde bunu kullanabiliyorsun ve sundukları işte durability ve availability SLA'leri de çok yüksek. Ve neredeyse de sınırsız bir altyapı sana sunabiliyor. O yüzden bu tarafta hani S3 kısmını ben AWS'in ayrıştırıcı yönlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir de az önce senin söylediğin serverless kısmı. Yine bu serverless'ta da ilk ortaya çıkan firmalardan bir tanesi olduğu için orada da büyük bir ekosistemi oluştu. O ekosistemin de yararını görebiliyor ve o serverless kısmının çok uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Onun da bir signature özellik olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun tartışmasını daha önce hani internette birkaç kere yaptım. AWS'in serverless'ı Lambda kendi başına çok ucuz. Ama Lambda'yı tek başına kullanamıyorsun. Lambda'yı API Gateway ile kullanman gerekiyor. API Gateway pahalı. Hani bu şeye çok düşülüyor. Hani ve bu böyle promote ediliyor. Hani AWS tarafından değil sadece. Hani bu community tarafından da böyle promote ediliyor. Hani serverless community tarafından da böyle promote ediliyor. İşte Lambda çok ucuz. Hani aynı şeyi EC2'da yapsan onun onda biri fiyatına Lambda'nın üzerinde koşturabiliyorsun diyor. Bir kere bu aynı şey olmuyor. Onu söyleyeyim, ben bunun hesaplamalarını daha önce çok yaptım. Hani sürekli yük binen bir servisi gidip EC2 üzerinde veya Lambda üzerinde çalıştırmanın arasında çok büyük bir fiyat farkı yok. Bu bir. Lambda'nın sana ne avantaj sağlıyor? Tetiklenebilir kod çalıştırabilme avantajı sağlıyor ve tetiklendiği kod üzerinden ödeme imkanı sağlıyor. Yani ne kadarlık CPU kullanırsan o kadar ödeme imkanı sağlıyor. Tam anlamıyla işte şey, kullandığın kadar öde. Fakat Lambda'ya direkt gidemiyorsun abi. Lambda'ya API Gateway'den geçmen gerekiyor. API Gateway de Amazon üzerinde pahalı. Bu böyle yani. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama bu serverless tarafının da bir signature özellik olduğunu, Amazon'un parlayan taraflarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında şimdi hani geçen haftaki coverage'ı AWS için de yaptık sayılır. Yani Azure için neler söylediysek, hani en kısımlara dokunduysak, AWS için de o kısımlara dokunduk sayılır. Bunun üzerine AWS ile ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Veya insanlara tavsiye edebileceğine bak, şu kısımlarına da bakın veya şunlara dikkat edin. AWS deyince veya aklına gelen şeyler, eklemek istediğin şeyler var mı?
AWS deyince bir şey olabilir. Bu Lambda fonksiyonları event queue'lara da bağlayabiliyoruz. Dolayısıyla dışarıdan geçmeden içerideki asenkron işlemleri onun içerisinden şey yapabiliriz, çalıştırabiliriz. Eğer uygun bir senaryomuz, tabii buna uygun bir senaryomuz varsa, her senaryo buna uygun olmayabiliyor. Benim eklemek istediğim burada Amazon'un sektöre verdiği desteğin bir parçası da Kubernetes, sunduğu Kubernetes altyapısından geçiyor. Amazon altyapının, Kubernetes tabanlı altyapıların sunulmasında hani sektörün dışında kalmış değil. Eğer Azure gibi Google Cloud zaten bunun ortaya çıkarıcısıydı. Buna tam %100 destek vererek bu alanında içinde olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla Amazon'un Kubernetes servisi de ilk etapta düşünülebilecek servislerden birisi, altyapıyı bunun üzerinde çalıştırmayı düşünüyorsak. Bunun bize ne gibi bir avantajı var? Tamamıyla CNCF tarafından onaylı desteklenen, hani testleri geçen, uygulamamızı çalıştırabileceğimiz bir ortam. Başka bir Kubernetes sağlayıcısına taşıyabilmemize izin veren bir ortam. Dolayısıyla bizi içerisine hapseden bir ortam değil ve yine paper usage tabanında çalışan bir ortam. Dolayısıyla biz yarattığımız workload için bir fatura öderken bunun kontrol tarafı için bunu Amazon tarafına bırakmış oluyoruz ki bu da Kubernetes tarafındaki en büyük artı değerlerden birisi. Çünkü biz Kubernetes'i esasında yönetmek istemiyoruz. Eğer işimiz Kubernetes yönetmek değilse biz sadece uygulamamızı çalıştırmak istiyoruz. Amazon da bize burada son derece üst kalite, production grade bir ortam sağlıyor.
Kesinlikle öyle. Bunun üzerine ben bir şey daha eklemek istiyorum. Hani hazır bu signature özelliklerinden konuşuyoruz. Tam bir signature özellik olmasa da Amazon bu yıl içerisinde Cloud Development Kit diye CDK diye bir şey yayınladı. Yeni bir development ortamı diyelim. Hani yeni bir development altyapısı diyelim. Bunun üzerine bayağı bir emek harcıyorlar. Bunun geliştirilmesine bayağı bir emek harcıyorlar ve kendileri için hani kendi roadmap'lerinde benim gördüğüm kadarıyla bu JDK üzerine biraz fazla eğilecekler ve gelecek yıllarda bunun üzerinde daha fazla şey duyacağız. Ben kısaca buna da eğer hani AWS üzerinde çalışıyorsanız fakat bunu duymadıysanız Cloud Development Kit kısmına da bir göz atmalarını tavsiye ederim. Çünkü benim anladığım kadarıyla tamamen yanılabilirim. Amazon bunun üzerine bayağı bir yatırım yapmaya devam edecek. Buradan bayağı bir şey çıkartmaya çalışacak.
Peki bunun dışında aklına gelen başka bir çok sıra dışı hani bu özelliğe mutlaka bakılması gerekiyordur diyebileceğim bir şey var mı?
Şöyle söyleyeyim, Amazon'un bir diğer hani fazla yatırım yaptığı alanlardan bir tanesi ve farklılaşmaya çalıştığı alanlardan bir tanesi de veri tabanı kısmı. Biliyorsun özellikle Amazon Oracle ile bu alanda çok fazla kavga ediyor. Hani geçtiğimiz dönemlerde mutlaka
parti yapmışlardı.
görmüşsündür. Yani direkt saldırıyorlar hani Oracle'a. Hatta şöyle hani use case'lerini Oracle üzerinden anlatıyorlar. Bak biz hani Amazon'da Oracle kullanıyorduk. Lanet olsun bununla ilgili çok fazla başımız yandı. O yüzden gittik biz bu RDS'i ortaya çıkardık. Oradaki tecrübemizle bu RDS'i ortaya çıkardık falan vesaire diye bir şeyleri de vardı. Hani bu şekilde promote ediyorlar ve direkt Oracle'la çatışmaya da çok fazla şey yapmıyorlar. Yani öyle çekinmiyorlar. Onları direkt rakip olarak görüyorlar. Promosyonların içinde bile var yani tanıtım sayfalarında bile var öyle söyleyeyim.
Tabii hani, artık neye çekinecekler?
RDS kullanın hani Oracle'dan daha ucuza daha iyi yapıyoruz falan şeklinde. Bu kadar tanıtım yapmaları bunun dışında da bu alana yatırım da yapıyorlar. Onu da söyleyelim. Yani bu relational database alanına yatırım yapıyorlar. O konuda eğer şey değilse hani bilmiyorsanız o kısımlarına da bakın. Çünkü oralarda yeni şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Sadece o kısımda değil ama şey kısmı da var. Hani DynamoDB bunun NoSQL kısmında da kendi ürünleri var. Orada da yani signature demeyelim. Ben o kadar şey değilim. Büyük bir hastası değilim onu söyleyeyim. Çünkü o hani o biraz şey gibi kalıyor DynamoDB nasıl diyeyim? Hani vendor lock-in kısmına giriyorsun hani DynamoDB'de çünkü şey var. Hani bütün sektörün tamamının kullandığı bir ortak şey üzerinde değil, geliştirilmiş değil. Tamamen kendilerine özel bir geliştirilmiş bir ürün. O yüzden ona iyi bir ürün mü? İyi bir ürün onu söyleyeyim. Hani kullanılır mı? Kullanılır ama sonuçta bir o altyapıyı kullanıyorsan kullanılır. Ondan sonra oradan bir başka bir yere geçeceksen ortak bir global altyapı üzerinde koşmuyor. Ya kısacası şey lafı da ağzımda dolaştırmayayım. Baklayı da ağzımda dolaştırmayayım. Yani bir Mongo temelli değil. Onu söyleyeyim hani diğer servis sağlayıcılar işte Azure'da şeyde Google'da buna alternatifler sunuyorlar. Yani MongoDB API üzerinden erişilebilen NoSQL altyapıları sunuyorlar. AWS direkt kendi DynamoDB'sini sunuyor. O yüzden bu biraz farklı ama o alana da baksınlar. Hani bunu da signature bir özellik olarak söyleyebilirim. Kendi yani, NoSQL evet. Altyapıları.
Burada neyin vendor lock-in olduğu, neyin olmadığı konusu gittikçe böyle gri bir alana girmeye başlıyor. Genellikle hani commodity haline gelmiş servisler vendor lock-in değildir diye düşünülebilir. Karşılığını direkt bulabileceğin şeyler ama öyle şeyler var ki bir servisin arka planda implement edilmiş şekli her ne kadar sen o servisle bilinen protokoller üstünden konuşuyor bile olsan arka plandaki çalışma şeklinden aldığın faydayı taşıdığın yerde bulamayacaksan o bir anlamda vendor lock-in haline gelmiş olabilir pratikte esasında. Ama vendor lock'ini en çok gördüğümüz yerler direkt olarak o ortama özel kod yazmayı gerektiren durumlar oluyor. Bunlar da genellikle deployment tarafıyla alakalı oluyor. API kullanımı, deployment tarafı ve sadece orada bulunabilen servislere yönelik olabiliyor. Peki burada biz şey diyoruz, hani cost diyoruz baştan aşağı en önemli şeylerden birisi. Sen de çok ciddi bir ortamda bunun tam ortasında bulunmuşsun. Amazon'u ilk kez kullanmaya başlayacak insanlara faturalarını görünce gözleri hani yuvalarından fırlamasın diye hani ne tavsiyelerde bulunmak istersin? Nelere dikkat etsinler bu insanlar?
Çok güzel bir noktaya değindin. Şimdi bak, ilk söyleyeceğim şey tabii ki de Blink alarmı açsınlar artık. Yani bu şeyin cloud'un şeyi artık yani 101'i artık bunu söylemekten ağzımızda dilimizde tüy bitti. Tamam, bu sadece AWS için de değil. Arkadaş, bir cloud hesabı açıyorsanız onun bir mutlaka Blink kısmında bir alarm kısmı var. Onu bir aktive edin. Çünkü yani 3 gün sonra orada tak tak tak tak para çıktığından girip her gün bakmıyorsanız haberiniz olmayacak. O yüzden size bir alarm gelsin. Fakat onun dışında da AWS ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok kısa zaman içerisinde size öyle bir fatura gelebilir ki aklınız şaşar. Bu sadece AWS için de değil de hani onu da söyleyeyim.
Evet, genel bir cloud, şey yani. Evet.
Genel bir şey cloud bu... için. Ya biraz şey yani, şimdi biz bunu hep avantajlarını anlatıyoruz. İşte bir saat sonra kapatıp o sadece bir saatlik kısmı ödeyebiliyorsun. Fakat kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Kapatmıyoruz yani. Unutuyoruz onu orada. Bunu söyleyeyim yani. Ben bunu anlatmıştım ya. Hani işimin bir kısmı sırf şeydi ya, ekiplere haftalık olarak gelen rapordan şeylerini çıkartıp, listesini çıkartıp ekiplerin başına gidip ya arkadaş bak şuradaki makineleri açık unutmuşuz. Kapatın şunu Allah'ını zaten. Makine şey almışsınız, koskoca makine açmışsın orada 3 haftadır yatıyor falan diye adamlara makine kapattırmaktı. Here'da çalışırken hani yaptığım projelerden bir tanesi buydu. Şey olabiliyor, özellikle hani bir kişi iki kişinin açtığı kullandığı hesaplarda da bunlara dikkat etsinler, ama özellikle büyük çoklu hesapların olduğu yerlerde çıkartabiliyor. Hani çünkü 500 tane AWS hesabımız vardı demiştim hatırlıyorsan. Bu evet. 500 hesabı da arkada kullanıyor 5000 tane şey mühendis. O ortamda oluşturulan hesapların, bu S3 bucket'ların, RDS instance'ların, redshift'lerin bir şeyini düşünebiliyor musun? Eğer bunu kontrol ediyor olup hani gözetim altında tutmazsan 2 gün sonra normalde ödemen gerekenin 4 katını ödüyorsun aylık olarak. Yani uzun lafın kısası şunu söyleyeyim. Bu sadece AWS üzerinde değil, bütün cloud için. Cloud ucuzdur ama nasıl kullanmasını bilirsen. Artı cloud ucuzdur eğer kullanmadığın servisleri veya şeyleri kapatırsan. Bunu kapatmayı unutmayın. Buna mutlaka göz atın. Yoksa 2 gün sonra yandım Allah, ben niye evet. 2000 euroluk 2000 dolarlık fatura ödüyorum diye ortalıkta dolanabilirsiniz.
Yani pay as you go'nun en kritik noktası bu. Pay as you go ve ilerlemenizi siz bir şey yapmadığınız sürece durdurmuyor. Yani evet. Eğer her şeyi provizyon etmek isterseniz Amazon'da, diğer cloud provider'lar, onlar da mutlulukla her şeyi provizyon ederler ve faturasını da gönderirler. Bu yüzden daha işin ilk başında hangi account nereye erişebilir, hangi API'leri kullanabilir, hangi resource'ları hangi şekillerde yaratabilir? Bunları kısıtlamaya izin veren altyapıları hem Azure hem AWS, herkes bunları sunuyor. Bunları ilk günden kullanmaya başlamak gerekiyor ki sonradan çok fazla şaşırmayalım.
Berk, bak 2 haftadır bunları konuşuyoruz. Geçen hafta da buna benzer bir kelam ettik. Aslında şöyle bir şey geldi hemen aklıma. Bu hani ne AWS için, ne Azure için, ne de Google Cloud için özel şeyler değil. Bunların hepsi aslında Cloud Governance kısmı. Bir bölümü de o zaman, belki de bir iki bölümü de bu Cloud Governance kısmına ayıralım. Bu Cloud kısmını bitirdikten sonra. Ve seninle şunları konuşalım. Hani Cloud'da dikkat etmemiz gerekenler, bu Cloud'u yönetirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve hani best practice'ler neler yapmamız gerekiyor? Bunları bir derli toplu daha sonraki bir bölümde konuşalım diyerek şimdilik kapatalım. Çünkü gene bir 45-46'lı dakikalara geldik. Gene bir podcast'i de yemiş olduk.
Evet.
Eklemek evet. istediğim bir şey var mı?
Eklemek isteyebileceğim şu olabilir sadece. Altyapımızı kod olarak yazmamız gerektiğini söylüyorduk. Altyapı kodumuz da teste dahil bir koddur. Bu testlere bu tarz limitleri de eklememiz gerekiyor. Artık Terraform'la mı yazıyoruz, testlerimizi Terraform Compliance'la mı yazıyoruz? Orası kişiye göre değişir ama bunları kodla koruyor olmamız gerekiyor.
Tamam, onları governance kısmında konuşacağız şimdi. AWS için bu kadar yeter. Böyle fazla dallanıp budaklatmadan hemen kapatalım. Çünkü biz bir başladık mı da artık evet. biliyorsun duramıyoruz. O yüzden sabah şimdi hazır. Daha. Evet.
Durma kısmımız. İşe gitmeyeceğiz, yatak odasından çıkıp çalışma odasına geleceğiz.
Arkadaşlar siz şu anda görmüyorsunuz ama Berk'le biz yani videolu konuşuyoruz. Berk şu anda benim yattığım yer ve çalıştığım yerin ikisini birden görebiliyor, öyle söyleyeyim. Yani ben birazdan şu arkamdaki yatağa gideceğim. Sabah saat işte 7'de kalkacağım, bu masaya geleceğim. Neyse, geyiği geçelim. Arkadaşlar çok teşekkürler bu haftaki yayınımızı da dinlediğiniz için. Tekrardan 2 hafta sonra bu serinin 3. bölümü olan Google Cloud ile devam edeceğiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.